Amen. Evet, toplandık konsülümüzde. Yeni papayı seçeceğiz. Cennetten arsalar satacağız ve mümkünse kilisenin hegemonyasını yerle bir etmek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Nasılsınız efendim? Hazır mısınız? Katolik inancını düzenlemeye, kendine getirmeye, şöyle bir papaları, papazları silkelemeye.
Çok ihtiyaç yok. Dünyada en fazla Hristiyan var. Değil mi?
1 milyar
Şu
Katolik vardı, değil mi?
an birden daha fazla galiba. Dünyada en fazla yani tek tanrılı dine inanan olarak onlar var. O yüzden onlara çok fazla bir destek ihtiyacı olduklarını düşünmüyorum.
Biz desteklemeyeceğiz. Biz köstekleyeceğiz. Köstek olmaya geldik.
Biz her şeyi sorgulayan,
Evet, ya
tarihi böyle
bu
altından üstünden getirip farklı yönleriyle okumaya çalışan insanlarız.
kilise bu şeyi yaptı yaptı yaptı. 1000 yıldır, 1500 yıldır millete burnundan getirdi.
Ama ne güzel şeyler de yarattı. O yani
Evet, geçen
o
haftaki
gotik
bölümünden.
katedraller, o muhteşem manastırlar, inanılmaz yapılar. Yani iyi ki bir şekilde de yapmışlar. Çünkü pek çok şey uçtu gitti ama o taş eserler duruyor.
Bir atmosferi bir anlayalım istersen önce.
Atmosfer şu. Orta çağlar boyunca özellikle 1000 yıldır Avrupa'ya resmen böyle damga vurmuş bir skolastik ve Katolik Kilisesi'nin hegemonyası altında bir sömürü sistemi oluşturmuş. Rönesans'ta da anlattığımız üzere Medici papalarından tut Borgia papalarına kadar bir taraftan evet çok ihtişamlı eserler bırakmışlar ve bıraktırmışlar. Ama bir taraftan da halk sürünürken ve gerçekten de onların böyle kanı, teri ve gözyaşı üzerine bina edilmiş eserlerden bahsediyoruz. Papalıkların yani işte gayrimeşru, kimi papaların gayrimeşru çocukları var. İşte kimisinin 8 çocuğu var. Kimisi böyle birilerine para yedirip de o postu garantiye alıyor. Kimisi işte cinayetlerin müsebbibi oluyor. Perde arkasında birilerini öldürüyor. Cinayetlerin partisi oluyor. Kimisi kendi oğlunu arka sanki yani babadan oğula geçen bir sistem değil papalık malum. Ama kendi oğlunu yerleştirmek için türlü entrikalar yapıyor. Velhasıl yani 1400 ve 1500'lerdeki Katolik Kilisesi, Vatikan'ın başkenti olan Katolik Kilisesi gerçek anlamda bir böyle hani sorgulanır hale gelmiş. 1400'lerden itibaren de zaten iletişim çağının da hızlandığını biliyoruz. Neden? Çünkü Gutenberg denilen zat 1450'de matbaayı keşfediyor. Ve matbaanın keşfiyle bilgi çok hızlı yayılmaya başlıyor. Dolayısıyla bir yerde kötü bir şey mi oluyor? Eskiden belki de aylar, yıllar sonra duyduğun atlıların işte kuryerlerin mektup getirmesiyle ya da güvercinlerin mesaj taşımasıyla gelen bilgiler birdenbire sana bir kitap olarak geliyor ve kitap olarak da karşında işte yapılan çeşitli haksızlıkları da okuyorsun. Aşk romanlarını da belki okuyorsun ama sonuçta her şeyi duyuyorsun. Bu da tabii ki Katolik Kilisesi için bir taraftan çok kötü, bir taraftan çok iyi bir şey. Bilginin yayılımı tabii ki hani misyonerleriyle birlikte Japonya'ya kadar işte misyoner gönderiyorlar. Güney Amerika zaten hani yeni dünya keşfedildikçe biliyorsun. Daha önceki bir programda da yapmıştık. Yok edilmişti, desime edilmişti o popülasyon. Ama sonuçta kiliselerini de götürmüşlerdi ve dogmalarını ve bilgilerini de götürmüşlerdi. 1450'lerden itibaren 1500'lere gelinene kadar arkadaki resim bu. Dekadan bir kilise ve bir taraftan şehirli hayatın yükselişi, şehirdeki insanların daha kalabalıklaşması ve daha çok okuyan yazan tayfanın da çoğalması. Bu tabii ki kilisenin o gücünü sallamaya başlayacak. Nitekim Martin Luther gibi bir karakter karşımıza çıkınca, yani 1500'lerin başının Almanya'sında birdenbire protestanizm ve reformizm kelimeleriyle tanışmış olacağız.
Birazcık okuma yaptığımızda biz birçok örnek olduğunu görüyoruz aslında. Luther'den çok daha öncesine kadar giden. Bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Tabii böyle bir isim listesi vermek çok şey olmayacaktır burada en azından sözlü olarak. Birazcık da olsa en azından hani bunun Martin Luther'le başlamadığına dair bir giriş yapmış olalım.
Okey. Güzel fikir. Çünkü gerçekten de dediğin gibi tarih böyle hani bir kişi geldi ve her şey değişti değil. Atatürk ve devrimlerini bile aslında hani İtaat ve Terakki, ondan önceki Jön Türkler vesaire, onları okumadan yapamayız. Dolayısıyla burada da Martin Luther öncesindeki reformist hareketler ya da bakışlar ve kiliseyle didişmeleri ele almamız lazım. Ya benim aklıma ilk Katarlar geliyor ki Katarlarla ilgili bayağı bir araştırma yapmıştım vakti zamanında. Biliyorsun Güney Fransa'da oluşan bir grup bu ve aslında o katı Katolik zihniyetin tersine kadınlar erkekler bir arada ibadet ediyorlar. Çok daha böyle modernize ediyorlar ki bahsettiğimiz erken Rönesans yani modern çağdan çok daha önce 1300'ler. Dolayısıyla hani gidiyor Katolik kilisesi bunları doğuruyor. Toplu toplu öldürüyor. Kiliselerini basıyor, evlerini basıyor. Dolayısıyla Katarlar başlamadan bitiyor, yayılamıyor bile. Ama Avrupa'ya aslında bambaşka bir Hristiyanlık olabileceğini gösteriyorlar. Martin Luther'den çok önce yani 16. yüzyıldan çok daha önce. Aynı şekilde mesela Paulistianlar var, Waldensteinler var. Onlar da aynı şekilde böyle bir hani kilisenin doğru yolda gitmediğini, bir şekilde bir reformun olması gerektiğini, çağına adım uydurması gerektiğini söylüyorlar. Ama bana göre Martin Luther'in en büyük ilham kaynaklarından bir tanesi bu John Wycliffe denilen İngiliz rahip ve onunla birlikte ona sürekli hürmet eden ve onun söylediklerini aslında benimseyip yayan ve dolayısıyla hayatıyla bir şekilde hayatını kaybederek reformizm, ön reformist diyebiliriz ya da ön
davaya feda eden hayatını.
Evet, bu Bohemya, zamanın Bohemyası, bugünün Çekyası oluyor. Bir rahip olan Jan Hus.
Jan Hus.
Jan Hus gerçekten çok önemli çünkü Martin Luther daha sonra da ona referans veriyor ve o başlattı gibi bir cümlesi var bir yerde not ettiği. Neden? Çünkü Jan Hus da aynı şekilde papalıkla birlikte ki o sırada papalıkta hani antipoplar vesaire var. Alexander 5. Alexander'dı galiba seçiliyor. Yani böyle papalığın içinde de bir kaynamalar söz konusu. Jan Hus o dönemde Prag'da bir hoca. Yani hem aslında rahip ama aynı zamanda da üniversitede rektör ve John Wycliffe'in İngiltere'de yaptıklarından haberdar. Haberini alınca onu destekliyor. Desteklemez olaymış. Sonuçta sen misin papalığa kafa tutan, sen misin işte Katolik Kilisesi'ndeki belli aygıtları sorgulayan, onların bu hani kapital üzerine kurulu sistemini eleştiren. Dolayısıyla dediğin gibi Jan Hus da hayatıyla bedel ödüyor ve Martin Luther'e ilham veriyor ki bahsettiğimiz Martin Luther'den çok daha önce. Jan Hus 1369-1415'te idam ediliyor. Dolayısıyla 1415'te idam edilmiş bir din adamını ve bir hocayı aslında ilham alıyor Martin Luther. Ama sonradan gördüğümüz üzere Avrupa'da, özellikle Kuzey Avrupa'da, İngiltere'de, İskandinav ülkelerinde bayağı bir hareketlenmeler var. Yani tabii ki Martin Luther çok seminal bir figür. Yani çok reformizm deyince ilk ön plana çıkıyor. Çünkü o 95 tane tezi olsun. Ki yani Martin Luther'e gelene kadar sonuçta öyle bir şey oluyor ki gerçekten de kilise içinde yenilik isteyen, reform kelimesinden hareket edelim burada. Reform ne demek? Form içinde var biliyorsun. Re yeniden ne demek? Reform da aslında bir şekilde yenileme, hatta iyiye doğru gitme çağrışımında var.
Ve yani, formun yok olması gibi bir durum yok. Form tekrardan
ele alma. Evet yani re zaten ek devrim olarak Latince'de yani. Devrim değil. Ama tabii reformizm Avrupa'da devrim oluyor. Yani sonuçta Martin Luther'in kiliseyi yakmak ya da bir heretik olma gibi bir gayesi yok. Tam tersine özüne dönme. Yani çünkü düşün ki Vatikan Katolik Kilisesi'nin başkenti değil mi? Ve Vatikan'da Papa, yani Katolik Kilisesi'nin dini lideri, altın bir taht üzerine oturuyor. Oysa ki İsa'nın öğretilerine, her şey aslında tevazu üzerine kurulu, işte başkalarını sevme üzerine kurulu, tolerans üzerine kurulu. Ama Katolik Kilisesi tam tersine Martin Luther'in çağına gelene kadar türlü skandallara sebebiyet vermiş. Borgia dizilerini seyredenler bilir. Sadece Borgia ailesi, o İspanyol ailesi değil ama pek çok aile, yani işte kaç tane çocuğu olan papalar var, kaç tane işte kendi çocuklarını belli daha sonra kendinden sonra papa yapanlar var, türlü yolsuzluklar var, para yemeler var, kayırmalar var. Dolayısıyla yani something's rotten in the state of York, Shakespeare'in dediği gibi bir çürümüşlük var. Aynı şekilde Ortodoks Kilisesi, yani Patrikhane biliyorsun İstanbul'da başkenti olan, Konstantiniyye sonra İstanbul'da Ortodoksların başkenti. Dolayısıyla Doğu Kilisesi ve Batı Kilisesi de kendi arasında sürekli bir çarpışma ve didişme halinde belli konularla ilgili. Velhasıl kilisede bir yeniliğe ihtiyaç olduğu aşikar. Dolayısıyla Martin Luther'den önce de kimi rahipler, kimi teologlar bunu dillendiriyorlar.
Onlarca falan var.
Onlarca örnek var. İtalya'da var, Kuzey Avrupa'da var, İngiltere'de var, pek çok yerde var.
Hatta Ortodoks bölünmesini bile bir noktada bir reform çabası olarak da görmek belki mümkün olabilir. Yani çünkü orada da bir ikono yıkış.
İkonoklazm
var, evet. Şeyiyle çıkmış. Hayır abi, biz burada bir yanlış yapıyoruz, bunu değiştirelim diyen birilerinin kaygısından ortaya çıkmış bir şey.
Zaten kilise tarihinde bu meşhur mesela İznik Konsili, ondan sonra işte İskenderiye vesaire var ya, bu tür toplantılarda dini bütün önemli işte rahipler, teologlar, işte profesörler bir araya geliyorlar ve önemli kararlar veriyorlar ve bayağı saç saça baş başa birbirlerini döverek de bunu yapıyorlar. Neden? İşte kimisi diyor ki, diyelim şu kitap İncil'e dahil olacak mı, olmayacak mı? Ya da işte Meryem Ana bakire mi değil miydi? İşte Kutsal Ruh, İsa ve Baba, yani Trinity meselesi gibi Hristiyanlığın temel aslında inanışlarını o tür konsillerde bir araya gelip karar veriyorlar. Dolayısıyla o bile aslında başı başına bir reformist bakış açısı diyebiliriz. Çünkü klasik işte Hristiyanlığın inşa edilmesine giden taşları bu tür toplantılar, bu tür kavgalar ve skizmler, yani ayrılıklar yaratıyor. Ve belki de Hristiyanlığın aydınlanmaya doğru giden yolunda da bu tür kavgalar olduğunu bile söyleyebiliriz. Çünkü ana sistemi, dogmatik sistemi sorgulamadıkça ve sen işte bunda bir sorun var aslında, bu iyi gitmiyor demedikçe değişim olmuyor. Ya da senin dediğin gibi devrim olmuyor. Belki de Martin Luther kiliseyi böyle sarsıp da temellerini yerle bir etmek istemiyordu. Sonuçta kendisi de bir rahipti. Ama buradaki bu yobazlık ve yolsuzluk ve özellikle Vatikan'ın yaptığı haksızlıklara boyun eğmek istemiyordu. Ve Hristiyan'ın özüne dönmesi, Tanrı ile kul arasındaki ilişkinin tekrar bir araya gelinmesini ve hani o dışarıdaki indulgence satanlar, işte cennette kendine yer edinmek için ya da yer garantilemek için günah sildiren vesaire sistemi yerle bir etmek istiyorduk. Çünkü resmen hani kapitalizmin ve burjuva sisteminin doğmasıyla, şehir hayatının yerleşmesiyle aynı zamanda kilisede bir kuruma dönmüştü ve düşünsene, günah silen bir kuruma dönüşünce Martin Luther gibileri, daha sonra İskandinav ülkelerinde karşımıza çıkacak olan Calvin, John Calvin gibileri ve İngiltere'deki Anglikan Kilisesi ister istemez Katolik Vatikan'ın bütün işte bu alışkanlıklarını yerle bir edecekti ve Avrupa tarihini sadece yeniden yazmak değil, aynı zamanda modern çağa girişinde başlangıcını yapmış olacaklardı. Bu süre zarfında birazcık reform tarihini okudum ve meşhur Martin Luther'in o 95 tezini kilisenin kapısına çivilemesi hikayesini o Mythbuster olarak artık
yapmamış mı?
Yapmamış.
Aa.
Ya şöyle, bunu yazanlar, yani kilisenin kapısına çiviledi diyenler orada değilmiş zaten. Her zamanki tarihin
klasik
cilvesi. Böyle yani çivileme fiili belki de çok akıllarımıza yer edip de çok hani drastik bir şey, yani sert bir şey. Düşünsene, kilisenin kapısına kendi tezini çakıp böyle çivilerle aslında kendi damgasını vurmuş gibi oluyor ama özellikle tarihçiler, günümüzdeki tarihçiler bunun asla kanıtlanamadığını ve onun çivilemediğini, bunu yazanların da sonradan bunu uydurup da birazcık daha böyle ballandırmak için ve bu fiili daha hani sertleştirmek için bu deyimi kullandıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla çakmamış diyelim burada.
Bu da tam aslında bizim az önceki konuştuğumuz konuya getiriyor. Yine böyle bir tarihte böyle bir şey yaratma arzusu.
Evet, çaktı ve reformizm oldu.
Büyük reform başladı.
Ya Allah!
Daha önden gelen bir birikim var. Bunu anlıyoruz. Belki T325 miydi? İznik Konsülü'nden beridir devam eden bir tartışma ortamı. Bunu nasıl daha iyi yaparız? Daha iyi nasıl İsa'nın yolundan gideriz? Tartışması sürüyor zaten. Ama nitel olarak değişikliğin kapısını kıran tezleri duvara asmak değil ama söylediğin gibi Martin Luther'in beyanı, tartışmayı başlatması, o tartışmanın alevlendiği 16. yüzyıl oluyor değil mi? 1500'lerde değil mi?
Evet. 1517 to be exact.
Bu nitel değişikliği sağlayan nedenler arasında Osmanlı ile bir bağ var mı? Osmanlı'nın bu işin içerisindeki rolü tam da çünkü böyle Kanuni'nin olduğu, böyle Osmanlı'nın artık bayağı büyük korkuttuğu bir dönem Avrupalılara, Hristiyan, Katolik dünyaya.
Ya benim dünyada en sevdiğim tarihçi, çok böyle büyük bir kelime ama en sevdiklerim arasında Francis Braudel gelir. Belki de daha önce bahsetmişimdir ama Braudel tarihe sadece bir işte şu tarihte şu oldu, şu savaş oldu ve şu değişti, Lepanto'dan sonra Osmanlılar bitti falan gibi bakmıyor. Braudel bir coğrafyacı olarak oradaki ekonomiye de bakıyor, ticarete de bakıyor, sosyolojiye de bakıyor. Yani seni çok ilgi özünde coğrafyacı. Dolayısıyla
tam öyle davranıyor zaten tarihe.
Ben de biraz Braudel-esk bir okumayla şunu söyleyeceğim. Osmanlı her zaman orada var. Çünkü Braudel'in tezi de zaten şu. Habsburglar ve Osmanlılar özellikle Kanuni'den itibaren her zaman bir çarpışma halinde. Osmanlı her zaman bir tehdit olarak orada duruyor. Çünkü düşünsene, bir Hristiyan Avrupa olarak düşün. Yani daha Protestanizm çıkmamış, reformlar olmamış. Dolayısıyla bir tek vücut olan bir Katolik dünyası var. Bir de onun karşısında öteki olan, dinsiz ilan edilen ve çok güçlü olan ve Avrupa'ya yavaş yavaş böyle adım atıp da girdiği her yere işgal eden bir Osmanlı tehdidi var. Dolayısıyla o tehdit oldukça zaten Katolikler bir şekilde sahte de olsa, bazen sadece çıkar üzerine de olsa çeşitli haçlı seferleriyle birlikte bir araya geliyorlar. Ama o haçlı seferlerin işte biz Kudüs'ü alacağız, tekrar işte İsevi toprakları sahip olacağız gibi idealler belki papaların dillerinden düşmüyor. Ama gerçek şu ki çoğu doğunun zenginlikleri, işte daha da doğuya giden rotaları, ipek yollarını vesaire kontrol altına almak ve bol bol para ve pula sahip olmak için bunu yapıyorlar. Dolayısıyla Osmanlı'nın dini her zaman tabii ki kullanılan bir tehdit ama asıl mesele, ben de işte biraz Braudel gibi okuyorum bunu, ekonomi her zaman olduğu gibi. Yani bugünün savaşları da öyle değil mi? Biz bakıyoruz işte Rusya, Ukrayna vesaire tam senin konuların. Yani işin özünde sadece Amerika'ya kafa tutmak ya da işte Avrupa Birliği ve onun arkasında yine gölge olan duran Amerika'ya böyle göğüs germek değil. Bir şekilde kendi hegemonyasını, kendi ekonomik dünyasını koruyup da onları kuklalaştırmak ki doğalgaz üzerinden falan bunu yaptığını görüyoruz. O yüzden hani günümüz siyasetini okurken geçmişi bilirsek aslında geçmişte de pek bir şeyin değişmediğini, aynı dinamiklerin, aynı güç savaşlarının ve dini kullanarak bunu yapmanın gayet güzel kitabının yazıldığını görüyoruz. Din her zaman çok güzel kullanılır bir şey oluyor. Din üzerinden insanları bir araya getirip hadi yürüyün diye bir taraftan Fransızlar, bir taraftan Almanlar, bir taraftan işte Portekizliler, bir normal değil ki bir araya gelmeyecek insanlar, mezhepler, gruplar bir araya gelip karşılarındaki ya Osmanlı ya işte Müslüman,
Kuzey Afrika şeyini,
Kuzey Afrikalılar. Yani zaten o Barbarossa falan filan bayağı bir şey yapmış biliyorsun.
O zaman şöyle mi anlamak doğru olur? Bir birlik şeyini etkiliyor Osmanlı. Onun varlığı orada protestanlarla Katoliklerin arasındaki ilişkide nasıl bu şeye etki ediyor?
Osmanlı'ya yarıyor tabii ki. Çünkü sonuç itibariyle Katoliklerden kopan protestanlar, Katolik kilisesini sarsan ve bir değişim olmasını talep eden protestanlar böyle hadi biz ayrılalım, kendi mezhebimizi kuralım gibi masumane ve kansız bir şekilde olmuyor. Avrupa nüfusunun büyük bir çoğunluğu kana bulanıyor ve sadece kan değil aynı zamanda ekonomi de çöktüğü için bu savaşlar döneminde yani her türlü kıtlık, hastalık ve benzeri müsibet de savaşla birlikte geldiği için her zaman olduğu gibi.
Ki 30 yıl savaşları bayağı kanlı bir savaş.
Çok kanlı yani Avrupa nüfusun 1/3 biri miydi?
Evet, evet.
Yani...
Bir de çünkü oraya belki biraz daha detaylı gireriz ama paralı ordular genelde savaşıyor ki paralı orduların savaşması her zaman yağma. Falan. Tabii. Çünkü düzen
evet,
yok.
Orada bir adamın derdi tasası yok. Hristiyanlığı kurtaracağız derdi değil. Para alacağız ve neyi yağmalarsak, hangi kiliseden, hangi altına, hangi reliki çalarsak mantığıyla baktığı için. Sonuçta ne oluyor? Avrupa birbirini yerken Katolikler Hugonotları Fransa'da işte ya da Protestanları doğrarken öbür tarafta işte Protestanlar Katoliklere savaş açarken Osmanlı onlara yarım
çalıyor. Charles, hani bizim Şalken dediğimiz şeyin zamanı. İmparatorun.
Kutsal Roma İmparatoru.
Onun zamanı. Yani biz hep biliriz ya Şalken ve Kanuni'nin ünlü atışmaları, savaşları. O tam o döneme denk geliyor ve herhalde birazcık da olsa yani etkisini ölçmek tabii ki bana kalmayacak burada ama o bir etki ettiği aşikar diyorsun.
Yani Kanuni özellikle o dönemde mesela Brodel de onu çok över. Çünkü Avrupa'ya bakınca Charles Quint tamam belki de modern Fransa'nın kurucusu olarak düşünülür ve Fransa'da orada bir sürü kopuk kopuk değişik ülkelerin olduğu, farklı mezheplerin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Onları bir araya getirir. Yani böyle bir Osmanlı tehdidine karşı. Ama bir taraftan da şöyle düşün. Avrupa'nın bütününe bakacak olursak o dönemde Avrupa'da hakikaten kendinden olmayanı öldürme ve doğrama meselesi söz konusu. Oysa ki Osmanlı'ya bakıyorsun. Mesela çeşitli pogromlar oluyor bu çağda Avrupa'da. Pogrom ne? Yahudilerin yine tehdit edilmesi, doğraması ve onları bir şekilde kovulması. Dolayısıyla ne oluyor? Mesela Kanuni ve hatta ondan çok daha önce Fatih kucak açıyor. Diyor ki gelin. Dolayısıyla Yahudiler Osmanlı İmparatorluğu'na dolunca aynı zamanda beraberinde bankacılık, ticaret ve benzeri pek çok şeyi de zenginliği de getiriyorlar. O yüzden Avrupa bir taraftan Yahudilerini kaybederek de aslında Osmanlı'nın Osmanlı'ya karşı bir gol yemiş oluyor. Çünkü Osmanlı siz hangi dine mensupsanız gelin sadece verginizi verin demiş oluyor. Ama istedikleri gibi yaşayabiliyorlar. Aynı çağda Avrupa'da özgürce yaşamaları mümkünatı yok. Yani ya şeytanlaştırılıyorlar ya kendi küçük işte Yahudi mahallesi olsun ya da bilmem ne mahallesine sıkıştırılıp getolaştırılıyorlar. O yüzden de Osmanlı onlar için yani sadece Yahudiler değil farklı mezhepler için de bir safe haven yani bir kurtarılmış bölge gibi bir şey.
Yani evet sonuçta bir nitel değişime doğru geliyor süreç anladığımız kadarıyla. Şey demek belki doğru.
İlla savaşa getireceksin konuyu
ben,
değil mi?
Evet, o her zaman 30 yıl savaşları. Ben bir de 30 yıl savaşlarından sonraki bu Vestfalya Barışı falan olaylarına da çünkü orada aslında uluslararası ilişkilere çok büyük bir şey var.
Senin bölümün uluslararası iş.
Yok, benim bölümüm hiç uluslararası ilişkiler
değil. İletişim değil
evet,
miydi?
İletişim.
Ama sen uluslararası evet, ilişkilere ilgi duyuyorsun.
Evet, yani, siyaset ve uluslararası ilişkiler.
Benim kardeşim bölümü hatta akademisyen de uluslararası ilişkiler ve onlar için gerçekten Vestfalya modern Avrupa'nın doğuşudur.
Evet.
O yüzden de aslında hatta her
modern
şeyi
modern diplomasinin onun, belki de.
Modern diplomasinin ve aynı zamanda yani bu böyle işte dinle riddled yani böyle örülmüş ve böyle kiliselerin bütün ülke liderlerini kukla gibi kullanmasının ötesine geçip bağımsız ülkeler ve bağımsız işte krallar ve liderlerin doğduğu bir anlaşma ama önce tabii ki çok bedel ödemeleri gerekiyor. Bu savaşların Avrupa'yı kırması gerekiyor ki en sonunda oturup masada diplomasi yoluyla anlaşmaya varsınlar.
Ama şimdi de tam aslında bu şeyin tıkanmasını yaşadığımızı tartışıyorlar. Vestfalya Barışı'nın. Çünkü bu sefer de şey diyemiyorsun hiçbir ülkeye. O çıkıyor diyor ki benim egemenlik alanım bu. Dokunamazsın benim egemenlik alanıma. Benim kendi ülkem. Ama insanlarını öldürüyorsun insanlarını. Öldürmemen lazım. Yani benim biraz sana müdahale etmem gerekiyor bu konularda. Çünkü evet, sen bayağı katlediyorsun kendini.
Birleşmiş Milletler niye kuruldu?
Evet. İşte yani. Bu sefer de orada bir kilite dönüştürmüş oluyor. Vestfalya'nın. Zaten tarih hep böyle değil midir? Hani başka bir amaçla başlayan şeyler, gelişmeler, olaylar, olgular bir noktada artık hiç beklemediğin sonuçlara doğru evrilir. Ben şimdi burada sana birazcık coğrafi olarak bir şey verip, yüzeysel bir bilgi verip sana topu bırakacağım tekrardan. Bize birazcık da böyle senin o sevmediğin kanlı kısımları, kanına belki girmeden de olsa en azından o diplomatik olarak gelişmeler nasıl yaşandı oraları anlat istiyorum. Yani dönemin Avrupa'sı...
Zaten içim dışım kan oldu. Yani dün akşam İnka, Aztek tarihi anlatırken gerçekten bütün sınıfım büyük bir ihtimal kabus gördü. Çünkü bütün ritüellerinde kalbi çıkarmak, işte deri yüzmek üzerine kurulu olduğu için kana bayağı artık böyle şey oldum. İçli dışlı oldu kan meseleleriyle.
O zaman aslında iyi bir bölüm mü olmuş, kötü bir bölüm mü olmuş arkasına bilemedim. Belki Rönesans'ı bugün çeksek daha mutlu olabilirdim. Bir kutsal Roma İmparatorluğu var o dönemin Avrupa'sında. Kuzeyde Danimarka'nın güneyinden başlayıp da Kuzey İtalya'ya kadar giden, Macaristan'a kadar gelen, batıda da Fransa sınırlarına dayanan, Hollanda'yı içine alan bir bölge.
Ve çok alakasız. Yani mesela şimdi coğrafi olarak düşün Çağlar. İspanya nerede, Hollanda nerede değil
evet.
mi? Ama yani onun kralı onun kralı oluyor. Çünkü hepsinin başında bir kutsal Roma İmparatoru duruyor. O yüzden aslında hani birbirinden coğrafi olarak bu kadar bağlantısız ülkeler bile aynı kral tarafından hükmediliyor.
Bir royal marriage sayesinde bir İspanya'da var işin içinde. Hatta Güney İtalya'da var. Bir ara bir Napoli'yi de falan da daha yanlış hatırlamıyorsam içinde tutuyor.
Ya, Fransızlar mesela İtalya'nın belli bölümlerinin başında.
Evet. Ya biraz parçalı bir Avrupa. Doğusunda garip bir Avrupa var aslında. Hem Letonya bizim Baltıklar dediğimiz yerde bir Haçlı seferleri yaşamış uzun süre. Rusya, Macaristan, Polonya, Ukrayna dediğimiz bölge Moğol istilası yaşamış. Bunun hala üstünden...
Ve veba
arkasına bunun üstünden atamamış. Balkanlar Osmanlı'yla didişme durumu içerisinde. Kuzeyde İngiltere'nin durumu biraz daha hani
Henry
rahat.
Ve evlilikleri ve ondan
Henry
sonra kızlarının savaşları.
Hikayeleri. Fransa sıkışmış bir yerde ve artık o Napolyon'a doğru gidecek o maksimalist Fransa'nın böyle kaynamaya başladığı, yavaş yavaş dolmaya başladığı dönemler. Tam bu dönemde sen diyorsun ki asmamış kilisenin kapısını ama biz velev ki dönemin tarihçileri gibi davranalım. Tarihçisi değil herhalde bunlar da böyle atıp tutan insanlar.
Onun yandaşları değil. Martin Luther'ın arkadaşları.
Adamın teki gidiyor, papazın teki gidiyor, kiliseye şey asıyor. Böyle mi başlıyor bütün hikaye?
Bir onu yapıyor bir de gerçekten İlber Ortaylılaşıyorum farkındayım. Üzüme bakarak kararmış ama şöyle bir durum söz konusu. Yani Martin Luther sadece bunu asmakla kalmıyor. Aynı zamanda benim çok sevdiğim bu yılbaşı ağacı süsleme ritüelini de getiriyor.
Aa,
biliyor muydun bunu?
Nasıl bir detay bu?
Bir akşam Martin Luther yürürken ay ışığının çam ağaçları üzerindeki yansımasını görüyor. Yıldızları görüyor. Ah ne kadar güzel diyor. Sonra eve gidiyor. Ağaçlara küçük mumlar yerleştiriyor ve ne kadar güzel parıldıyor diyor. Bunun üzerine protestanlar ağaçlarını süsleme ritüelini başlatıyorlar Martin Luther sayesinde.
Bir Alman prensliğinin vatandaşı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da şöyle bir şey, yani yüzlerce prenslik neredeyse.
Evet, her Almanya küçük kasaba, bir bütün bir ülke değil.
Bütün bir ülke değil. Küçük böyle prenslikler,
dukalıklar,
şeyler.
Prenslikler.
Evet, dukalıklar. Bu Bohemya burada birazcık krallık. Yine imparatorluğun içerisinde ama birazcık krallık. Bohemya dediğimizde az önce söylediğin gibi.
Çek.
Prag ve bölgesi. Böyle bir dönemde bu kiliseye asıldı diye varsayalım. Ya da en azından bu...
Beyan
edildi. Bu arada bir akademisyen. Bunu da belirtelim. Teolog.
Akademisyen yani sonuçta...
Çünkü hani... üniversiteleri var kilisenin o dönemde. Galiba yanlış hatırlamıyorsam Martin Luther de bu üniversitelerden birisinde çalışan birisi. Ya da teolog demek daha şey oluyor. Böyle birisi bir beyanda bulunuyor. Yazıları var büyük ihtimalle. Tam... Yazılı,
ya şöyle,
yazılar mı yazıyor?
Yazılar yazıyor, evet. Ve yani din, yani kilisede özellikle Katolik kilisesindeki şunların değiştirilmesi gerekiyor diye madde madde beyan ediyor. Özellikle de dediğim gibi mesele şu, kilisenin böyle hani para göz insanları sömürüp de onlar üzerinden yani dini kullanarak kendini zenginleştirmesi ve Tanrı'yla ona inanan insan arasındaki ilişkinin tekrar kurulması üzerine bir yeni bakış getirmeye çalışıyor. Hı-hı. En başta söylediğimiz gibi bunlar çok orijinal fikirler değil. Daha önce de dillendirilmiş. Hatta
zaten Bruno, orijinal olmadığı Giordano, için hızlıca şey bulacak.
Evet, Giordano Bruno Roma'da yakılmış yani. Bunları söyleyen insanlar daha önce de olmuş. Ama Martin Luther tam bir Alman mantalitesi ve disipliniyle bunları çok sistematik bir şekilde beyan ediyor. O yüzden belki Martin Luther çok önemli. Çünkü madde madde Vatikan'a şunları değiştirmeniz lazım. İş iyiye gitmiyor gibi bir şey söylemiş oluyor. Yani daha basite nasıl anlatırım bilmiyorum. O yüzden de Martin Luther'in yaktığı o mumla, ağacın üstünde yaktığı mumla her şey değişmeye başlıyor. Özellikle ilk başta zaten kuzey ülkeleri buna hazır. Niye hazır? Çünkü zaten İngilizler ve İskandinav ülkeleri Martin Luther'den de önce pek çok rahibiyle ve teoloğuyla bunları zaten tartışıyordu. İngiltere'de Anglikanizm zaten Martin Luther'den sonra çok büyük bir harekete dönüştü. Neden? Çünkü bir kral öncelikle kimileri diyor ki sadece kendi evliliğini kurtarmak için. Çünkü biliyorsun Aragon'la evliydi, Katolik. İspanyol bir hanedana mensup olan bir kadınla boşanmak istiyordu ama tabii ki boşanma gibi bir şey.
Bir kızı var galiba.
Evet, bir kızı var. Sonra Mary Queen of Scots oluyor. Sonuç itibariyle Vatikan'da ya da Katolik Kilisesi'nde boşanma var mı?
Yok.
Bugün dahi yok.
Katolik nikahı dedikleri muhabbet bu değil mi?
Öyle bir şey yok. Dolayısıyla birazcık o evlilikten kurtulmak için ama aslında varis bırakmak için böyle bir durum söz konusu. Ama tabii ki bu işi yine tarihi basite indirmek oluyor. Sadece bir boşanma hikayesi değil. O bir bahane olarak kullanılıyor ama Anglikanizm'de tabii ki şöyle bir durum söz konusu. İngiltere ki kıta Avrupa'sını düşün her zaman bir ada olarak... Kıta Avrupa'sından kopuktur değil mi? Bugün bile zaten Brexit'le falan bunu görüyoruz. İngiltere diyor ki ben neden her zaman göbeğimi Allah'ın Vatikan'ına bağlayayım? Neden ben onlardan sürekli bir icazet almak durumunda kalayım? Onların onayını alayım? Onların işte vergisini vereyim vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında kendi bağımsızlığını ilan etmek istiyor. Bu boşanmalar vesaire işin... Onun,
bir de işinde para var.
İşinde tabii ki para var. Her zaman olduğu gibi.
Kiliseye akan bir İngiliz kaynağı var. O kaynağı kendi elinden çekmek istiyor.
Dolayısıyla ben kendi kilisemi kuracağım kardeşim diyor ki kendi zamanında önemli dindar adamlar. Mesela Thomas Cranmer diye bir rahip var. O İngiliz kilisesinde reformun zaten öncülerinden. Öyle bir şey yapıyorlar ki kiliseyi ayırıyorlar. Kiliseyi ayırmak demek... Ekonomik durumu değiştirmek demek, vergiyi vermemek demek. Aynı zamanda biz kendi kilisemizi yaparak kendi reformlarımızı da yapacağız demek. Dolayısıyla 1558'e gelindiğinde zaten İngiliz kilisesi ayrılmış oluyor ve kendi kilisesini kurmuş oluyor. Yani bir protestan diyebileceğimiz reformist bir yapı oluşmuş oluyor adada, İngiltere'de.
Nasıl, yani tam olarak reform kanadının içerisindeler mi?
Evet, yani çünkü onlar sonuçta Katolizm'e bir, yani Vatikan'a kafa tutmuş oluyorlar.
Ayrı bir kilise bu. Anglikan kilisesi, evet, diye ayrı bir kilise.
Ayrı bir kilise. Ama yani işte Hristiyanlık mezhebi içinde reform olarak sonuçta, yani yine Hristiyanlar. Hristiyan değiller ama Katolik, yani bin yıl boyunca devam etmiş olan, 1500 yıl boyunca devam etmiş olan Katolik dogmalarını yenilemiş oluyorlar. Daha mesela şey olarak bakacak olursak, şekilsel sanat tarihi olarak bakacak olursak daha sade. O Katolik kiliseleri her köşesinde bir süs vardır, bir şey vardır, bir sembol vardır. Çok daha sade, çok daha işte bu, hani hep başta söylediğim gibi Tanrı ve kul arasındaki ilişkiyi ehemmiyet veriyorlar ya. Dolayısıyla o Katolizm'in verdiği o süslü püslü, işte insan o kilisenin parayı, para alıp ondan sonra bambaşka şeyler yaratması, eserler yaratması ya da patronluğu yapıp Rönesans'a ön ayak olmasının ötesinde tamamen yalın. İnsanlar niye kiliseye gidiyorlar? Çünkü birebir Tanrı ile konuşmak için. O yüzden böyle süslü püslü kiliseler de yok oluyor. Sen bugün herhangi bir protestan kilisesine git, zaten anında anlarsın protestan ya da katolik. Çünkü birisi olabildiğince sadedir. Ve o katolik kiliselerinde olduğu gibi insanları cezbeden bir, mesela bir Tiziano gibi bir master'ın çizimleri yoktur. Böyle pembe popolu tatlı melekler yoktur. Cupidonlar. Tamamen hani İsa'nın acıları çarmıha girmiş bir tane bir Adem, bir kul ve Tanrı vardır sadece. Öbür,
evet,
tarafta.
Görüyorsunuz arkadaşlar, ben yine savaşlardan bahsedelim diyorum
ben
ama.
Ben yine sanat tarihine
Pelin
bağladım.
Sanat tarihine çekti bizi. Pembiş
tamam, dönelim,
popolu,
hadi dönelim.
Pembiş popolu şeylerden bahsetmeye başladık. birazcık Almanya'ya doğru gelelim istiyorum. Bu arada şey dipnotunu da vermek istedim de. Bu galiba geçen bir şey de söylemiştik. Bu protestanlığın o sadeciliğin içerisinden de bir en gerici yobazlar dediğimiz evanjelikler çıkacak.
Evet ya,
yani
Amerika'ya,
o da ayrı bir dünya,
yani
ayrı bir tarihin ayrı bir cilvesi. Çok acayipler onlar ya.
Jesus! Jesus!
Kafayı yiyorlar yani. Bir de inanılmaz bir İsrail düşkünlüğü. İnanılmaz bir İsrail düşkünlüğü var. Brezilya'da falan çok ciddi güçlenmişler. Neyse.
Latter-day Saints falan, o kadar acayip acayip şeyler çıkıyor. Kapı kapı gezip böyle hani,
evet, evet,
kurabiye,
evet, evet,
dağıtıp.
Evet, evet. Almanya'ya doğru. Asıl çünkü şeyin,
reformun merkezi
şeyde kopuyor. Değil mi? Doğru biliyoruz.
Hep Almanya zaten. Marx'ı falan da düşünürsen. Yani bu bana göre hani kilisenin devrimi, reformizm, Martin Luther. Öbür tarafta yine Almanya'da.
Evet. Siyasi işte bir devrim diyelim. Ekonomi, politik devrim.
Evet.
Yine Almanya'da patlayacak.
Cadı avı da en fazla Almanya'da patlayacak. Almanya'da
öyle
bir şeyler
mi
var? Yani
Amerika'da
açık ara en fazla öldürülen kadın, çünkü o Malleus Maleficum denilen bir kitap var. Bir kafayı yemiş bir rahip. Nasıl cadıları bulursunuz ya da anlarsınız diye bir kitap yazıyor.
Ejderhanı nasıl yetiştirirsin gibi bir kitap.
Dolayısıyla kapı kapı böyle, bu da cadıymış, bu da cadıymış, bu da cadıymış. Öldürülen kadın sayısına bakarsan açık ara Almanya'da en fazla cadı öldürülüyor. Ya, cadı değil de işte kadın diyelim ve adam da var aralarında. Ama evet, Almanya ilginç bir ülke.
Evet.
Baş başına
bu
konu.
Prensler bir noktada bu savaşın dinamosu olacaklar. Tabii ki de büyük güçlerden de destek alarak. Ama bu prenslerin Luther'e katıldığını mı görüyoruz biz? Nasıl oluyor bu? Aralarında bir örgütlenmeye mi başlıyorlar? Merkezi liderlik kimde?
Şimdi şöyle, 2. Ferdinand diye bir Kutsal Roma İmparatoru var. Bu 2. Ferdinand Habsburg, yani sonuçta Habsburg olarak başkentleri sürekli değişiyor. Bazen Prag oluyor, bazen işte İspanya olabiliyor. Mesela 2. Filip zamanında Kutsal Roma İmparatoru. Yani neredeyse o kral, kimin torunuysa, oğluysa vesaire. Ama işte bu 2. Ferdinand döneminde Bohemia şeyde.
Bunda yani neden olduğunu söylüyorum. Habsburglar kız vermiş. Evet, bu prensler, 2. Ferdinand var. şeyin başında. Bu karşı tabii reforma. Evet.
Yok bu diyor. Çünkü Kutsal Roma İmparatoru. Kutsal Roma İmparatoru gücünü Vatikan'dan alıyor. Kutsal Roma İmparatoru karşı olarak bu sırada da yine İskandinav ülkelerinde biz bu Kutsal Roma İmparatorluğunu tanımayız ya da işte biz kendi kilisemizi alırız arkamıza diyen mesela bir Danimarka kralı var, Christian. Dördüncü Christian. Bunlar böyle hem o dönem Avrupa'sını düşünürsek 16. yüzyıl Avrupa'sını dinamikler çok hızlı değişiyor. Çünkü hem reformla birlikte kimileri bu reformist bakışı benimsiyorlar. Danimarka'da, İsveç'te gibi ülkeler. Ve bir taraftan da savaşlarla toprak alıyorlar. Mesela
zaten
bu,
devam eden kavgalar reformla beraber farklı bir şeye dönüşmüş
kesinlikle
oluyor diyebilir miyiz?
Yani her zamanki gibi birleşiyor. Kutsal savaşlarda olduğu gibi ekonomi ve din birbirinin içine giriyor. Kimileri Vatikan'ı tanıyor, kimileri Vatikan'ı tanımıyor. Vatikan'ı tanımayanlar reformist, daha Kuzey Avrupalı krallar diyelim. İşte bu Danimarka kralı Christian gibi. Almanya'dan toprak alıyor.
İkinci Adolf.
İsveç kralı Gustav, ikinci Adolf. Bu işte şeylerle, Polonya ile savaş bitiyor. Bu dönemde şöyle şeyler oluyor. Mesela Danimarkalılar Almanya'dan toprak alıyor. Şeyler, İsveçliler Polonya ile Baltık bölgesinden Polonya'dan toprak alıyorlar. Dolayısıyla bir genişlemeci bir siyaset güdüyorlar. Genişledikçe de tabii ki bu reformist bakış açısını, yani Katolik Kilisesi'ni kafa tutan bakış açısını da genişletmiş oluyorlar. Ama bu da tabii ki hem Kutsal Roma İmparatorları için hem de Vatikan için büyük bir tehdit. Çünkü toprak kaybettikçe bunlar da çok oluyor artık gibi bir şey söz konusu oluyor. O yüzden de 30 yıl savaşlarına doğru o ateşli yollar döşenmiş oluyor.
Yani bir süre kılıçlar bileniyor. Doğru mu anlıyoruz? Bir süre kılıçlar bileniyor. Taraflar
küçük topraklar kaybediliyor.
Ha, bir savaşlar devam, savaş içerisinde.
Savaş oluyor, sonra barış oluyor. Savaş barış, savaş barış. Mesela bu bahsettiğimiz 2. Adolf Polonya'yla savaştıktan sonra barış ilan ediyor. Ama sonra işte başka prenslikleri de desteğini alarak bir şekilde bu...
İkinci şeye geçiyor mesela. Hollanda burada bir önemli faktörlerden birisi.
Çünkü zaten Habsburglarında.
Aha.
Ve yani işte bu Kutsal Roma İmparatorluğu'nun hegemonyası altındaydı.
Orası da vakti zamanında Burgundi Dükü veliahtsız öldüğü için İspanyollara geçiyordu dedik.
İspanyollar da zaten Kutsal Roma İmparatorluğu'nun
yine Habsburgların şeyiyle beraber
uzantısı.
Evlilikleriyle beraber. Peki savaşı şey yapan, tamam ya gerçekten 30 yıl savaşları başladı dediğimiz bir tarih var mı?
Aslında tam olarak öyle bir tarih yok.
Bir olay
yok.
Var mı?
Ama şöyle şimdi 1572 yılı çok önemli bir tarih. Çünkü bu Aziz Bartolomeo Yortusu'nda bir katliam söz konusu. Şimdi klasik tarih kitapları her zamanki gibi bir kadını müsebbip olarak gösterip Caterina de Medici'nin, yani Medici ailesinden Fransız kraliçesi olan oğlunun böyle bir kukla olduğunu, oğlunun aslında tecrübesiz olup da bütün bu hınzır planları Caterina Medici'nin yaptığını söylerler. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Daha önce de biraz Caterina Medici'den bahsetmiştik biliyorsun. Şimdi şöyle, klasik bakış şu. Medici haliyle soyadından anlaşılacağı üzere İtalya'dan gelen bir aile. Dolayısıyla ne? Katolik. Caterina Medici Fransa'da hızla büyüyen Hugonotları, yani Fransız protestanlarından rahatsız. Ve bunları bir şekilde yok etmek için elini kavuşturmuş bir bahane arıyor. Tarih 24 Ağustos 1572. Ve Paris'te bir kutlama yapılacak. Klasik tarihçilerin söylediği Caterina o gece bu katliamı planlıyor. Ve o gece önce o partide, o parti demeyelim artık, o yoğurtuda toplanan en önemli protestan liderlerini, Hugonotları doğrama şeyini, kararını bildiriyor. Ve dolayısıyla zaten hepsi bir arada toplanmış. Önce bu Hugonotlar, hepsi kılıçtan geçiriliyor. Sonra ev ev, gardiyanlara kadar bütün protestan mezhebini benimsemiş olan Fransızlar öldürülüyor. Dolayısıyla yani bir protestan katliamı diyebiliriz Aziz Bartolomeo katliamını. Aziz Bartolomeo günü 24 Ağustos olduğu için zaten orada kutlanmak için bir araya gelinmiş. Ama sonucu ne oluyor? Sonucu aslında Avrupa'yı kasıp kavuran mezhep savaşlarının ilk alevini yakmış oluyorlar. Yani 1572'de başlayan bu katliamla birlikte bir şekilde protestanlar Fransa'da öldürülüyor ama tabii ki durmuyorlar. Bundan sonra diğer daha çok protestanlığı benimsemiş ülkeler, ki aralarında bahsettiğimiz gibi Hollanda var, Danimarka var, İsveç var, Almanya'daki belli yerler var. Bunlar Katoliklere karşı direnmeye başlıyorlar. Çünkü Fransa'da ne olduğunu görüyorlar. Fransa'da çok kanlı şeyler oluyor. Bir gece içinde tabii ki bitmiyor bu. Ev ev gezip bulabildikleri bütün Hugonotları doğramışlar, ki sayılar konusunda çelişkiler var.
Fransızlar bunu çok yapıyor ya. Bir de şeylere, tapınakçılara da yapmışlardı sanki, değil mi aynısını?
Şimdi evet, sayılar konusunda kimileri diyor ki 2000 tane Hugonot öldürüldü ama tabii ki protestan kaynaklarında 70 bine kadar insan öldürüldüğü söyleniyor. Dolayısıyla büyük bir katliam oldu, aşikar. Modern tarihçiler Paris'te sadece 3000 tane Hugonot'un, yani protestanın öldürüldüğünü söylüyorlar. Bu katliam haberini alınca diğer Avrupa liderleri, mesela işte İspanya Kralı 2. Filip ya da Papa Gregory, 8. Gregory çok seviniyorlar. Çünkü oh ne güzel, bu protestan meselesini köklüce Katerina Medici bizim için çözdü diye bakıyorlar.
Oraya da geleceğiz. Onlar da bir karşı reform hareketi başlatacaklar. Birazdan daha detaylı gireriz onlara.
Yani, dolayısıyla
ama bu arada şey diyeceğim, çok pardon. 50 yıl falan olmuş şey yapanlar, protestan olan. Şimdi bakıyorum da.
Evet, sonuçta 1517'den başlatırsak.
Aha, ilk 1524'te bir
50-60 yıl olmuş.
50-60 yıldır protestan
mezhepleri büyüyor.
Evet.
Kendi aralarında da ayrışıyorlar. Yani Calvinistler farklı oluyor. Calvin sonuçta Fransız doğumlu ama daha çok Kuzey Avrupa'da benimseniyor. John Calvin'in öğretileri ve protestanlığı. Anglikanlar zaten bahsettik. İngiltere'de bambaşka bir kiliseleri oluyor. Dolayısıyla bir neredeyse 50-60 yıl boyunca Avrupa'da Katolik kilisesinden ayrışan ve kendi yorumlarını getiren Hristiyanlığa mezhepçikler olmuş vaziyette. Burada tabii ki Katolik Kilisesi'nin sözcüleri, papalık ve işte Kutsal Roma İmparatorları çok net bir şekilde protestanlığı tamamen silmek üzere davranıyorlar. Çünkü hani bunu kazanırsa kurtulacağız ve tekrar eski şanlı altınlı günlerimize döneceğiz diye bakıyorlar. Ama o kadar kolay kurtulmuyor tabii ki. Bu arada da şöyle bir şey söz konusu. Ben dedim ya, Katerina aslında suçlu değil. Günümüz tarihçileri aslında Katerina Medici'nin bir bunları planlayan değil, oğlunun aslında bunu yaptığını. Katerina Medici hatta yani belki de bu düğmeye bastığı, startı verdiği ama aslında oğlunun zorlamasıyla bunu yaptığı söyleniyor. O yüzden hani ben her zaman kadın tarafında olduğum için bu Aziz Bartolomeo katliamının mimarının Katerina Medici değil, oğlu olduğunu düşünenlerdenim.
Bir de garip bir şekilde savaşın, yani büyük savaş başladığında Fransızlar protestanlarla beraber.
Hugonotlarla, evet.
Onların yanında savaşa,
evet,
giriyorlar.
Evet.
Diğer protestanlara destek oluyorlar. Burada i̇şte da Kardinal Richelieu'nün çok büyük bir katkısı olduğunu okumuştum bir yerde.
Evet, real politik. İnanılmaz. Yani real politik Osmanlı'da öyle değil mi? Yani Ruslar her daim en büyük düşmanlar olarak düşünür ama yeri geldiğinde...
Ruslarla işte iş tutmaktan
Ruslarla iş birliği yapılır. Keza işte Fransızlarla kapitülasyonlar ve işte İngilizlerle kapitülasyonlar meselesinde çok büyük sorunlar yaşamışızdır. Ama geri geldiğinde de birini birine karşı kullanırız. İşte Machiavellist real politik de bunu gerektiriyor. Ne zaman çıkarın senin ön plana çıktığı zaman hemen taraf değiştirip 100 yıl önce öldürdüğün insanların aslında yanında yer alırsın. Fransızlar da bunun en net örneği.
Bu sırada Hollandalıların devam eden isyanı var. O uzun süre 30 yıl savaşlarıyla beraber bitecek artık bu. Ya yani 30 yıl savaşları bir noktada şey gibi, bunun artık nasıl diyelim?
Ayyuka
çıktığı ve işin gerçekten sonlandırılmaya çalışıldığı yer gibi bir şeye dönüşecek. O da zaten parça parça yaşanacak ama yani bir 30 yıl boyunca savaş hali içerisinde değiller bu insanlar. Ama
Avrupa'nın pek çok yerine yayılmış bir savaş.
Bir savaştan bahsediyoruz ve az önce de dediğimiz gibi paralı ordularla yapılıyor bu savaşın büyük bir kısmı. Ve ciddi anlamda yıkım getiriyor özellikle Almanya'ya. Almanya üzerinde nüfus ve ekonomik kayıp çok yüksek. Avrupa genelinde nüfus ve ekonomik kayıp çok yüksek.
Avrupa tarihinin 16. ve 17. yüzyılına damga vurmuş bir savaş silsilesi diyebiliriz. Özellikle de hani reformlarla birlikte ülkelerin ayrışması, kimisi reformist bakışı benimseyip kimisinin de hani klasik Katolik ve Vatikan çerçevesine devam etmesini istediği için bunlar çarpışıyorlar ve yavaş yavaş aslında modern Avrupa'nın kuruluşuna sahne kurmuş oluyorlar. Nasıl oluyor bu? Özellikle bugün baktığımızda İskandinav ülkelerinin ne kadar işte protestan olduğunu görüyoruz. İngiltere zaten hala Anglikan kilisesine bağlı. Yine o klasik Katolik ülkeler yani işte İspanya, İtalya'nın hala Katolik aslında çok şey değişmemiş olduğunu görüyoruz. Almanya'nın tabii ki Protestan olduğunu görüyoruz. Ama
Almanya'da bir kısmı hala Katolik.
Bir kısmı özellikle
Batı
burada
kısmı.
Batı ve Güney yani Münih falan gibi yerlerde. Ama daha çok bakıyoruz ki her ne kadar Avrupa'da reformizme birlikte böyle bir büyük bir kırılma olsa da Katolikler her yerde hala varlar.
Tabii Katolikizm hala dünyanın en büyük dini. Değil mi?
En kalabalık
bir,
dini.
1 milyara yakın insan. Evet. Yani 30 yıl savaşları neredeyse
Hristiyanlık aslında genel yani.
Ha o Hristiyanlık için miydi pardon. Genel anlamda bir 10 milyon insana yakın kişi hayatını kaybettiği söyleniyor.
Ki bu o dönemin Avrupa nüfusunu düşünürsek
çok
herhalde
çok büyük bir sayıdan bahsediyoruz. Hollanda bağımsızlığını kazanıyor İspanyollardan ve çok büyük bir güç olarak tarih sahnesine çıkacak ki bir bölüm sonra herhalde Hollanda'dan bahsetmek durumunda
evet, çünkü
kalacağız.
Çünkü özellikle bu kolonyalizm sömürgecilik tarihinde gitmedikleri yer kalmıyor. Yani evet. Endonezya vesaire kadar bayağı uzaklara gidiyorlar.
Bir Westfalia barışı dediğimiz az önce de bahsettiğimiz uluslararası ilişkilere de şey yapan yani orada bir egemenlik alanı kabul ediliyor.
Şimdi bu dönemde Westfalia ile birlikte başka önemli anlaşmalar da yapılıyor. Mesela Münster Barış Anlaşması. Burada senin söylediğin gibi günümüz Avrupa coğrafyasının sınırları az çok çizilmiş oluyor. Yani çok güzel söylediğin gibi mesela Hollanda bayağı uzun bir zaman İspanyolların hükmü altında İspanyollardan kopup Hollanda Cumhuriyeti bir şekilde ortaya çıkıyor. Ondan sonra İspanya Hollanda Cumhuriyeti'ni bağımsız olarak tanıyor ki bugün bu bağımsızlık meselesinde Avrupa'daki aslında dinamiklerinde nasıl kurulduğunu görüyoruz. Yani bağımsız ve işte Katolik Kilisesi'ne bağlı olmayan cumhuriyetlerden bahsediyoruz ki bunlar 17. yüzyıl tarihinde aydınlanma ile birlikte modernizmde doğuşu olarak okuyabiliriz.
Hala bitmeyen bir İngiliz-Katolik çatışmasını doğuyor bu dönemde. İngilizlerle İskoçlar ve İrlandalılar arasındaki o ayrışma. Evet,
yani sonuçta İskoçlar daha çok mesela Katolik kilisesini benimserken
İrlandalılar
da keza öyle. Öbür işte Anglikanlar ya da işte Protestan İngilizler de onları doğramışlar.
Evet, yani futbola bile yansıyan bir rekabet ve kavga. Celtic, Glasgow Rangers, evet, ve nefret. Müthiş. İnanılmaz kan akıyor. Şurada şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum tam bu noktada. Protestanlar bir devrimci güç olarak aslında görünüyor burada. Ama hızlıca merkezi güce evriliyorlar.
Evet.
Yani böyle bir devrimci
devletçi
şeyini...
Devletçi oluyor aslında.
Devletçi oluyor. Dinamikleri hemen o devletçi dinamiklerine alışıyor. Hatta Martin Luther'in köylülerden nefret ettiği falan söylenir, yazılır. Çok, hatta böyle radikal reformcuları falan onlar durduruyorlar. Yok canım o kadar da değil falan. Cılık hemen hızlı bir şekilde. Kol kırılır yan... Neydi? Kol kırılır.
Yer içinde kalır.
Yer içinde kalır.
Nefret
cılık.
Bir, evet.
Hemen hızlı bir şekilde merkezi güce, establishment dedikleri şeye dönüşmekte çok da
zaten yani ülkelerin doğalarında var bu. Çünkü düşünsene, burada amaç ne? Kendi çıkarlarını korumak, kendi işte sınırlarını korumak ve yüzyıllar boyu sürmüş bu işte ya kilisenin ya başka devletlerin hegemonyasını kırmak. Dolayısıyla sen ancak bir ulus devlet olursan, bir cumhuriyetini ilan edersen bağımsız oluyorsun. O bağımsızlık içinde dediğin gibi milyonlarca insan ölmüş. O yüzden korumak için elinden geleni yapıyorlar. Ama tabii bu işte Vestfalia gibi 1648 anlaşması bunları böyle bir nevi o Martin Luther'in çakmadığını burada çakılıyor. Yani ülkeler bağımsız birer ülke ilan ediliyor. Burada da hatırlatalım, tek tek okumak istiyorum, atlamayalım diye. Germen ya da Germen devletleri var. Kutsal Roma İmparatorluğu var. Yani partiler arasında bunu imzalayan. İspanya, Fransa, İsveç, Hollanda. Bu ülkeler ve bu işte işte Vatikan diyelim, Kutsal Roma İmparatorluğu şeyinde, sembolünde. Bunlar bu 1648 anlaşmasını, Vestfalia anlaşmasını, barışını imzalayınca aslında ne yapıyorlar? Protestanlar, ki yani 1517'den itibaren Protestanların sayılmadığı, yok edilmeyi yüz tuttuğunu görüyorduk. 150 yıl sonrasında Protestan ve Katolik eşit olduğu ilan ediliyor. Hı hı. Bu da çok önemli bir şey. Bütün Avrupa'daki dinamikleri değiştiriyor. Bu savaşların sonunda, 30 yıl savaşlarının sonunda bu ülkeler sadece bağımsızlıklarını ilan etmiyorlar. Kendi dini inanışları, yani Protestanizmi de aslında 1500 yıl boyunca hüküm süren Katolik Kilisesi'ne resmen denk ve eş olmuş oluyor. O yüzden de çok önemli. Ayrıca da uluslararası öneme sahip bu anlaşmada bütün hani coğrafi sınırlar değişiyor. Daha önce olmayan devletler ortaya çıkıyor.
Hollanda gibi.
Hollanda gibi.
Bir sonraki bölümümüze de atıfta bulunabilecek iki konuyla kapatmak istiyorum. Birincisi karşı reform. İkincisi kapitalizme etki etmiş olabileceğine dair söylentiler. Weber'in Protestan Alaka etik kitabı. Karşı reform...
İlla Weber'e getireceksin konuyu değil mi? Weber.
Marx'ın üzerinden böyle sevmiyorum ama tek başına Weber'i seviyorum açıkçası. Ama Marx'a karşı şeyinde birazcık çekincelerim var. Neyse, velhasıl bana ne zaten, millete ne benim şeyimden.
Sonuçta gerçekten de özellikle bu hani modern Avrupa'nın doğuşu Vestfalia ile olduğu okumasını kabul edersek, dediğin gibi modern Avrupa ile birlikte aynı zamanda hani ah eski günler ne güzeldi diyen o reformistlere karşı anti-reform hareketi tabii ki ön plana çıkar. Onu baş başına program konusu değil tabii ki. Ama nasıl işte bu ikonoklastlara karşı işte o kilisenin bir duruşu varsa, buradaki reformistlere karşı da anti-reformistler ortaya çıkacak. Ve yine o Katolik görüşüyle birlikte tekrar kilisenin gücünü ortaya atmaya çalışacaklar. Ve daha çok böyle hani Kutsal Roma İmparatorluğu ve Katolik Kilisesi'nin gücünü perçinlemeye çalışacaklar.
Kolonilerde Katolizmi yaymaya yönelmiş şeyler.
Maalesef, evet. Yani ve öyle şeyler oluyor ki Japonya'dan tut, ki Japonlar bunu erken fark edip bayağı bir Katolik öldürmüşler korkunç bir şekilde. Ama yani Portekiz, İspanya özellikle öyle şeyler yapıyor ki kolonilerine gidip insanları decimate ediyorlar, yok ediyorlar yani. Sadece kılıçla değil, getirdikleri hastalıklarla da bunu yapıyorlar. Dolayısıyla bu kolonyalizm tarihini anlatırken de zaten bu hani dinlerin nasıl yayılmaya çalıştığı ve nasıl bir şekilde beyin yıkamaya çalıştığını da anlatırız.
Çünkü bu karşı reform içerisinde bir şey hareketi olduğunu görüyoruz. Avrupa'da artık bir baraja takıldığını fark eden kilise, Katolik Kilisesi'nden bahsediyorum.
Başka yerlere
başka
gidip
yerlerde
yayarak
gücünü daha da pekiştirerek hala o eski hegemonyasını sağlamaya çalıştığını görebiliyoruz.
Bunun, ve tabii ki ondan altın elde etmeye çalıştığını.
Bu Engizisyon mahkemeleri de herhalde bu zamana mı denk geliyor?
Ya Engizisyon mahkemeleri gerçekten herhalde Avrupa'nın en kara noktalarından bir tanesi. Çünkü hani çeşitli yerlerde bu mahkemeler kuruluyor. Yerel mahkemeler ama sonuçta Katolik Kilisesi güdümünde. Ve insanları işte kimilerini cadı ilan ediyor, kimilerini heretik ilan ediyor. Ve çok insanın aslında asılması, yakılması ve toplu alanlarda yok edilmesinin müsebbibi. Dolayısıyla kilise öyle şekilde gövde gösteriyor. Ama böylelikle de aslında kendinden olmayanları yok etmeye çalışırken ciddi bir aslında katliama sebebiyet veriyorlar.
Yani bu din savaşları bir ton çelişkiyi gün yüzüne çıkartmaya yarıyor aslında. Yani Hollanda'nın İspanya ile kavgasını, İsveçlilerin Batı Avrupa ile, şey güneydeki Katolik hegemonyasıyla kavgası gibi bir ton çatışmayı gün yüzüne çıkarttığını görüyoruz.
Bugün reformizm başlığı altında aslında modernizmin doğduğunu görüyoruz. Öyle bir toparlayabiliriz. Çünkü dediğin gibi sadece coğrafi savaşlar değil, yani işte Habsburgların ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun ve Katolizm bir tarafta olduğu, bir de Protestan reformist olan devletlerin ve milletlerin, halkların çarpıştığı bir dönemden bahsediyoruz. 1517'de başlangıcını start verirsek, yani Martin Luther'le başlarsak, ki belirttiğimiz gibi aslında bu mantalite çok daha önceye gidiyor, 1300'lere kadar götürebiliriz. Ama hadi diyelim bir milat olsun, 1517'de başlayan şey Westfalia ile, yani 1648 ile tamamlanıyor ki ondan sonra zaten devrimler olacak biliyorsun. Hobbes bomb okumaları da yapacağız daha sonraki programlarda, devrimler tarihi yapacağız. Ama bu devrimlere giden yolun aslında önce Katolik ve Protestan Kilisesi'nin ayrılması olarak bakalım. İkincisi de bu Katolik ülkelerinin hegemonyasından kopan Avrupa'nın bağımsız birer cumhuriyet ya da ülke olarak inşa edildiğini görüyoruz. O yüzden burada hem şehir devletinin kuruluşundan bahsedebiliriz ve modern devletlerin ilan edilmesinden, yani bağımsız ülkeler olarak dünya sahnesine çıkmasından bahsedebiliriz. Hem de aslında şehirli, köylü, kapitalist, yani işte üreten ve üretiyi sömüren, üretilenleri sömüren sınıfların da ortaya çıkışını görmüş oluyoruz. Ve bunların kavgasını tanıklık etmiş oluyoruz. Ve tabii ki bambaşka bir konu olan sömürgecilik ve sömürge üzerinden bu din savaşlarının ve katliamlarının da devamını görmüş olacağız. O yüzden aslında ki bir sonraki bölümleri, yani Avrupa tarihi ve dünya tarihindeki çarpışmalarında zaten dinamiğinin bu reformizm çağında kurulduğunu tanıklık ediyoruz.
Hatta abartırsak Weber gibi kapitalizme kadar bu işin gittiğini iddia etmek mümkün.
Belki diyelim, çok kolay ederiz.
Bir hatırlatmamız vardı. Ben bunu şey yapmaktan artık imtina ediyorum ama.
Şu anda 1600'lerdeyiz. Ama tabii araya farklı şeyler de sokacağız.
Bazen
mesela,
geriye dönüp tekrar şey de yapabiliyoruz.
Evet, çünkü geriye dönmemiz gerekiyor bazen ki o konuda konuştuğumuz konuyu anlayabilmek için. Yani bir Amerikalılara girdiğimizde ister istemez daha gerilere gideceğiz. Ya da işte sanat tarihine gittiğimizde sanat tarihini anlayabilmek için mağara resimlerine kadar gelip gidebileceğiz. Ama bütün bunları yapabilmek için bizim sizlere ihtiyacımız var. Sizlere nasıl ihtiyacımız var? Abone olmanıza, abone olduktan sonra bize destek verince, sorularınızı yöneltince bizim zaten araştırmalarımızı, okumalarımızı etkilemiş oluyorsunuz. Çünkü mesela bizim kafamızda bir sanat tarihi programı yapmak yoktu. Ben içimden geçirmiştim, ah ne güzel sanat tarihi anlatsak diye. O kadar güzel tepkiler ve yorumlar geldi ki sizden, bize ilham verdiniz. Dolayısıyla abone olanlarınız bunu yapınca biz de diyoruz ki biz sanat tarihi işleyeceğiz bir programda. O yüzden de güzel oluyor, böyle bir paslaşarak devam ediyoruz. Abone olun, like'larınızı kondurun, bizi yüreklendirin. Biz de böyle devam ediyoruz diyelim. Görüşmek üzere.
Teşekkürler.